주치님 쓰시.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününden Sağlıcakla programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Biraz önce tanıtımını da dinlediğiniz üzere yine Aysel İnci Hanımefendi, psikolog ve psikoterapist Aysel İnci Hanımefendi ile birlikteyiz. Kaygı konusunda konuşacağız. Sınavda kaygı ile ilgili bilgilendirme yapacak bize. Malumunuz sınavda yakın. Sınavla ilgili öğrencilerimize böyle kısa kısa güzel bilgiler verecektir diyorum. Aysel Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Nasılsınız? İyisiniz?
İyiyim. Sağ olun. Teşekkürler.
Artık bu ikinci programımız oldu. güzel de oldu. Biz de mutlu olduk tekrar. Böyle yakın bir zamanda sınavda olacağından dolayı biz buna öncelik verdik. Bu konuda konuşalım dedik. Öğrencilerimiz de sizin vereceğiniz bilgilerle hem bilgilensinler hem sınava hazırlansınlar. Ama ondan önce ben hemen sizi kısaca bir tanıyalım. Ardından kaygıyla başlayalım. Kaygının tanımıyla başlayabiliriz. Kaygı nedir, nasıl ayırt edebiliriz diyebiliriz. Daha sonra uzmanlık olan yani sınavda kaygıyla ilgili konuşabiliriz ama ben WhatsApp numaramı da bir hatırlatayım müsaadenizle. 531-210-6705 nolu telefonlardan öğrencilerimiz veya yakınları sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri şeyler var ise Aysel İnce hanımefendiye sorularını yöneltebilirler. O da buradan elinden geldiğince cevaplayacak. Buyurun mikrofon
teşekkürler.
Sizin.
Teşekkürler. Psikolog Aysel İnce ben. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Kaygı da aslında daha önce hani programda konuştuğumuz öfkeyle beraber birlikte hareket edebilen bir duygu. Yine aynı konuya devam etmiş gibi olacağız. Kaygı çok güncel bir konu. Sınav kaygısı çok güncel. Ama kaygı daha genel bir konu. Hani birçok alanı kapsayabilen bir konu. Sınav kaygısı sadece sınavla birlikte ortaya çıkabilen bir kaygı. O yüzden daha özelliği olan ama ihtiyacımız olan bir konu olduğu için hani bu hafta bununla ilgili inanıyorum ki ben hani güzel bilgiler vereceğiz, birlikte paylaşacağız. Sorularla gelirse eğer daha da iyi cevap vermiş olur. Çünkü ihtiyaca yönelik olan bilgiler her zaman daha çok işe yarar. Öyle diye düşünüyorum.
Yine genel manada size gelen sorular vardır. Biz onların üzerinden devam edeceğiz. Yani daha çok size başvurularla ne tür kaygıların yaşandığı, sınavla ilgili öğrencilerimizin sorduğu sorular vardır. Bunun üzerinde konuşacağız ama genel manada kaygıyı tanımlarsak kaygı nasıl bir duygudur?
Kaygı nasıl bir duygu? Kaygı bir uyaran olması gerekiyor. Uyarana karşı vücudumuzun zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak vermiş olduğu tepkiye biz kaygı diyoruz.
Peki herkesin yaşadığı bir duygu mudur kaygı?
Herkesin yaşadığı bir duygu.
Hani öfkede bahsetmiştik hatırlarsanız. Öfke olmazsa olmazımız. Öfkenin mutlaka bir insanda olması lazım. Eğer öfke olmazsa doğuracağı sonuçlar da çok güzel, çok iyi olmaz demiştik. Kaygı da böyle bir duygu mudur?
Kaygı da ihtiyacımız olan bir duygu. Bize ait. Yine bizden çıkan bir duygu. O yüzden kaygı olmalı. Çünkü orada bir kontrol mekanizması var tekrar. Kaygıyla beraber kendimizi denetleyebiliyoruz. Kendimizin sınırlarını çizebiliyoruz. İhtiyacımız olan bir duygu. Zaten ihtiyacımız olması da ortaya çıkıyor. Kendinden ortaya çıktığı için herkes kaygıyı yaşar. Buna verdiğimiz tepkiler bizi birbirinden ayırır.
Evet, yani kaygıyı biz hepimiz hayatımızda yaşarız.
Yaşarız.
İşte öğrencilerimiz sınav kaygısını yaşıyorlar. Belki çalışan bir insan çalışma kaygıları olabilir.
Tabii performans kaygısı çok yaygın mesela. Biriyle tanışacağınız zaman, herhangi bir işe başvurduğunuzda ya da bir grupta konuşma yapmanız gerektiğinde performans kaygısını biz çok sıklıkla görürüz. Kendimiz de yaşarız, başkaları da yaşar. Bunun çok uzun süreli olmaması, hani engelleyici bir duyguya dönüşmemesini istiyoruz. Yoksa kaygı hani olacak, olmalı da, oluyor da.
Evet, yani hı-hı, kaygı eğer çok ileri düzeyde olursa, hı-hı, yapacağımız işte çok büyük engelleyici bir problem haline gelebilir.
Tehdide dönüşüyor.
Peki kaygıyla korkuyu ayırt etmemiz gerekirse nasıl ayırt edebiliriz?
Korku biraz daha anlık tepki. Yani gerçekten istemiyoruz ve bütün bedenimizde hissediyoruz. Kaygıyı kontrol etmemiz daha kolay korkuya göre. Ama kaygıyı biz yüksek oranda yaşarsak, en tavanda yaşarsak, kontrol edemiyorsak zaten kaygılarımız korkuya dönüşüyor. Biraz birbirinden hani etkileniyor, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir hikaye oluşuyor ama kaygı daha kabul edilebilir. Daha normal, daha günlük hayattan. Ama korku tehdit içeriyor.
Evet.
Yani tehlikeli.
Bunu da ayırt etmek lazım. Hı hı. Ha, neden kaygının tanımıyla girdik? İnsanlar öncelikle kaygılanıyor mu, korkuyorlar mı, daha ileri derecede bir problemleri mi var? Bunları ayırt etmeleri lazım diye. Doğru. Biz bunun tanımıyla girdik bu işe ama.
Doğru.
Şimdi şöyle diyelim. Kaygıyla korkuyu da ayırt ettik. Peki kaygının olduğu zaman zihinsel, fizyolojik, duygusal, hı hı, bazı şeyler oluyor.
Oluyor, değişiklik oluyor.
Bunlardan bahsedelim isterseniz kısaca. Ondan sonra yavaş yavaş, hı hı, öğrencilerimizin problemleri, yaşadıkları ve bu yaşadıklarıyla nasıl başa çıkabilecekler, nelere dikkat etmeleri lazım, hı hı, sınavdan önce yapmaları gerekenler, hı hı, bahsetmiştiniz ya, öfke kontrolünde de konuştuk biliyorsunuz. İşte çocuğun öfkelenmesi aslında çalışmak istemesi ama bir türlü bunu çalışamaması,
motive olamaması. Kendisi döndürdüğü kızgınlıkla ilgiliydi.
Evet, yani bu böyle, bundan bahsetmiştik. Kaygıyla o zaman zihinsel olarak veya fizyolojik olarak, duygusal olarak, davranışsal olarak ne tür problemler olur? Veya bunlarla nasıl anlarız? Atıyorum fizyolojik ne olur, işte karın ağrısı vesaire, bu tarz şeylerle mi anlaşabilir? İşte duygusal olarak içe kapanıklık mı, davranışlar olarak daha öfkeli, sinirli mi olur insan, kaygı belirtileri nelerdir? Onlardan bir bahsedelim isterseniz.
Bahsedelim. Hani zihinsel olarak zaten negatif mesajlar var. Hani karmaşa oluşuyor, tehdit algılanıyor, yüksek kaygıda ama. Normal kaygıda değil. Yüksek kaygıda tehdit algılanıyor, başarısızlık duygusu çok hakim, yapamayacağım cümleleri arka arkaya geliyor ve zaten yapamıyor da. Çünkü hani düşünüyor ya, düşünüyor, hissediyor ve davranışa geçiriyor. Yapamıyor da zaten. Olumsuz duygu ve düşünceleri sahip olduğu için, birbirini zincirleme takip ettiği için yapamıyor da. Evet, hareketlerinde hızlılık oluyor, başarısızlık oluyor, kazalar gerçekleşebiliyor hızlı hareket ettiği için, panikle hareket ettiği için durmaları oluyor. Mesela şok geçiriyor ve duruyor. Yüksek kaygıda harekete geçemiyor ve duruyor. Mesela çok hareketsiz kişiler oluyor. Mesela çok böyle sağlıkla ilgili kötü haberler alan kişilerin mesela şok geçirdiğini biliyoruz. Biz aslında burada yüksek kaygı. Yüksek kaygıyla beraber vücut kendisini savunmayı alıyor ve duruyor. Mesela bunları gözlemleyebiliriz. Fiziksel olarak ağızda kuruluk yine var. Hı hı. Titremeler olabilir. Hızlı konuşmalar olabilir mesela. Kalp çarpıntısı en çok gözlemlediğimiz, kendimizin de hissettiği kalp çarpıntısı var. Taşikardimizin hani artması. Hı hı. Bu çok yaygın. Duygusal olarak umutsuzluk, panik hali, hı hı, endişe. Yani endişeyle kaygı aynı. Negatif hissediyoruz kendimizi. Olumsuz hissediyoruz. Zaten en çok biz bunu bütün bedenimizle, hani kalbimizle beraber hissediyoruz. Orada yapamayacağım duygusu, başaramayacağım duygusu olumsuzluktan hepsinin başlaması için sebep oluyor. En çok bu boyutu daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü kişinin kendi içinde yorumladığı dünya onun kaygıya verdiği tepkiyi belirliyor. Nasıl girdiği ve nasıl çıktığı çok önemli. Kaygı bütün vücutlara giriyor, bütün zihinlere giriyor, bütün kalplere giriyor. Ama çıkışı farklılık gösteriyor.
Özür dilerim, bir şey, hı-hı, sormak istiyorum. Şimdi bir insan ne olursa olsun kendini çok iyi tanıması lazım. Ve, hı-hı, bu tanımları çok iyi bilmesi lazım ki bunları ayırt etmesi lazım.
Tabii.
Yani bir insanın fizyolojik olarak, anatomik, hı-hı, olarak vücudundaki bir rahatsızlıktan dolayı bunlar meydana gelebiliyor.
Gelebilir.
Biz de o yüzden, hı-hı, bunun tanımını yapıyoruz. İşte, hı-hı, kaygıda meydana gelebilecek şeyler.
İşte karın ağrısı da var bunların, evet, içinde değil mi? Evet. Çocuklar sınav öncesi mutlaka bir tuvalete gitme ihtiyacı hissediyor. Ya da böyle evden çıkmadan insanların tuvalete girme ihtiyacı. Performans kaygısı, dışarı çıkınca kendini kontrol etmeyle ilgili duyduğu bir kaygı mesela.
Ben programa girmeden önce bir gıcık oluyorum yani. Boğazımda bir şeyler oluyor. Mesela bu programın verdiği bir kaygı.
Denetim giriyor işin içine. Hani kendini denetliyorsun ya da biz denetliyoruz. Çünkü oradaki o performans kaygısı bir miktar olmalı zaten. Olmayacak diye bir şey yok. Olması gerekiyor.
Yani kaygı olmasa işimizi ciddiye alamayız belki, bu kadar dikkat etmeyiz.
Güdüleyici. Bütün duygularımız bizi güdüleyici. Bütün duygularımız bizi harekete geçirir. Harekete geçirirken işte fazla doz, her zaman bunu bahsedeceğiz ettikte, fazla dozdan rahatsızız. Hani bunu engellemek istiyoruz.
Şimdi bahsettiğiniz işte kaygıda işte sinirlilik, gerginlik, huzursuzluk hissetme, kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, işte hı-hı, panik duygusu, hı-hı, kalp atışlarında hızlanma, nefes alışının hızlanması, terleme, ellerde titreme, hı-hı, kendini zayıf ve güçsüz hissetme, odaklanmakta güçlük, hı-hı, işte dikkati kaygı yaratan düşünceden uzaklaştırmakta zorlanma. Şimdi bir de bununla çok kısa bahsedebilir miyiz? Biz bununla nasıl başa çıkabiliriz? Belki bu aşırı kaygıyla nasıl baş edebiliriz? Bunun ne yaparsak yenebiliriz? Nasıl olur?
Öncelikle zihinsel olarak kontrol etmek gerekiyor. Eğer burada değilsek, bu aşamada değilsek, bu farkındalıkta değilsek, beden olarak yani davranış olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Derin derin gevşeme egzersizleri var. Bunların kullanılması gerekiyor. Kaygılı ortamdan uzaklaşılması gerekiyor. Olumlu düşünceye sahip olmamız gerekiyor. Yani o zihinsel olarak hani uzaklaşma dediği konu o. Olumlu düşüncelere sahip olmamız gerekiyor. Sonuçta o kaygı bizi ömür boyu kontrol edemeyecek. Gücü o kadar yok. Mutlaka bitecek. Onu bilmemiz gerekiyor ve hakikaten farklı bir konuya yönelmemiz gerekiyor. Çünkü o kaygıyı biz yaratıyoruz. Zihnimize ve kalbimize biz sokuyoruz. Dışarıdan gelmiyor ki bu. Bizim kendi zihnimizin ve dünyayı algılama biçimimiz kaygı duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunu kontrol edebilirsek kendimizi tanımamız gerekiyor ama hani herkesin kendine bu kadar farkındalığı yüksek değil. Ya da bu konuları bu kadar bilmiyor. Bilmesine de gerek yok. Bir miktar kendini takip etse, neyde endişeleniyor, neyde rahat hissediyor, neyde kızgın, neyde üzgün. Bunu bir miktar bilse zaten kaygılanacak ortamlardan uzaklaşacaktır. Onu yani kullanabilir.
Otokontrol bir nevi. Yani, evet. Buna dikkat edecek. Kesinlikle bundan yani rahatsız olacağı bir ortamdan o zaman uzaklaşacak.
Uzaklaşması gerekiyor. Peki, yani ne kaygı veriyor mesela? Trafiğe çıkmak, o trafikte beklemek, işe geç kalmak duygusu mu kaygı veriyor? Yoksa kapalı alanlarda bulunmak mı onu kaygılandırıyor? Bunu biliyordur zaten kişi. Biliyorsa ona göre önlem alması gerekiyor. Ya da o kaygıdan dolayı hiçbir şey olmadığının üzerine gitme diyoruz bunu. Hiçbir şey olmadığını bilmesi gerekiyor. Maruz bırakma. Yani kendisini maruz bırakarak da orada bir duyarsızlık oluşturabilir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü bizden çıkıyor. Kontrol çok kolay. Biz yaratıyoruz kaygıyı.
Yani onun ölçüsünü belirleyici de insanın kendisi midir peki?
Kendisidir. Çatışmaları, dünyayı yorumlama biçimi kendisi belirliyor. Tabii ki hani tetikleyiciler var, provoke eden faktörler var. Ama onu yorumlama gücü kişinin kendine ait. Sınav kaygısı da aynı şekilde. Sonuçta herkes sınavdan korkmuyor. Herkes sınavdan o kadar da kaygılanmıyor. Bir kişide sınav kaygısı oluşuyorsa oraya yüklediği anlam çok büyük, çok bambaşka. Orada çarpıtmalar olduğu için kaygılanıyor.
Evet, bu da çok önemli. Yani tanımlama çok önemli o zaman. Hı hı. Yani hayatı tanımlama çok önemli. Kaygı boyutu üzerinde konuştuğumuz zaman. Hı hı. Yani karşımızda bize zarar verebilecek hadiseleri, hı hı, bizi sevindirebilecek hadiseleri, bizi mutlu edebilecek hadiselerin farkında olma, ona göre davranma ve dozajını ayarlama, hı hı, ya insani olarak ya insan olarak bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu da yine dönüyor dolaşıyor aynı konuya geliyor. Ne olursa olsun kendimizi daha iyi tanımamız lazım. Neyden hoşlanıp neyden hoşlanmadığımızı, hangi ortamlardan ne şekilde etkilendiğimizi, hı hı, bizler belirleyip ona göre değerlendirmemiz lazım. Hı
hı. Kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
Peki kaygı hakkında başka söylemek istediğiniz bir şey varsa ondan sonra sınav kaygısıyla ilgili konuşmaya başlayalım isterseniz. Şöyle bir giriş
konuşabiliriz yap.
Evet, sınav kaygısıyla başlayalım. O zaman şu soruyla başlayalım. Öğrencilerimiz sınav kaygısıyla ilgili en çok yaşadıkları, akıllarına gelen soru nedir? Bunu konuşalım. Onunla başlayalım. Daha sonra aileleri bu kaygıyı yenebilmeleri için neler yapmaları lazım? Hı hı. Öğrencilerin özellikle yapması gereken şeyler varsa, hı hı, bu konuda kendilerini yetiştirmeleri lazım, ne yapmaları lazım, bundan konuşalım isterseniz. Programımıza böyle devam edelim. Buyurun.
Ya en çok bize gelen soru şu, hani biz tanımlarken de bunu kullanıyoruz. Ben normalde kendi kendime evde yaparken full çıkartıyorum ama sınava girdiğimde, gerçek ortamda sınava girdiğimde bildiğim soruları bile yapamıyorum.
En çok yaşanan şey.
En çok yaşanan şey bu. Bu şekilde ayırt ediyorlar kendilerini ve bunun adını sınav kaygısı, hani bu tanıyı da koyup bize başvuruyorlar. biz de şu şekilde bakıyoruz. Yani gerçekten bu bir sınav kaygısı mı, bilgi yetersizliği mi? Hı hı. Şimdi onun karıştırmaması gerekiyor. Sınav kaygısı dediğimiz şey terleme olur sınav sırasında. Vücudunda bazı değişiklikler olur. Konsantrasyon dağınıklığı olur. Hakikaten yapamaz. Tutulup kalır. Ama bilgisizsek eğer, çalışmamışsak, çalışmadığımız yerlerden de sorular çıkmışsa, onu yapamadığımız, hani bir miktar heyecanı biz zaten normal kabul ediyoruz. O heyecanla sınav kaygısını karıştırmamak gerekiyor. Bu mu yoksa gerçekten sınav kaygısı mı yaşıyor? Sorduğumuz sorularla bunu ortaya çıkartıyoruz zaten. Her sınavda mı mide bulantısı oluyor? Her sınavda mı eliniz ayağınız duruyor, yapamayacak gibi mi oluyorsunuz? Sınavı terk etme ihtiyacı mı hissediyorsunuz? Keşke bu sınavlar olmasa diye sürekli böyle öfkelenip ya da gerginlik mi yaşıyorsunuz? Her sınav öncesi ciddi anlamda karın ağrısı, mide bulantısı, titremeler, terlemeler, bayılacakmış gibi bir hissiniz mi var? Bütün bunlar sınav kaygısının işaretleri. Hı hı. Ama onun ötesinde bir de karşısında olan duygu var. Bir miktar heyecan, bir miktar performans kaygısı, bir miktar hani belirleyici olması, sınava yüklenen anlamdan kaynaklı belirleyici olması, onunla karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü oradaki yaşadığımız duygu normal ama gerçekten bizde bir şeyler değişmişse orası normal değil. Orada sınav kaygısından bahsedebiliriz. Peki hiç mi düzelmez? Düzelir tabii ki. Bütün kaygı tedavilerinde olduğu gibi sınav kaygısında da hani neye anlam yükledikleri çok önemli. Hani niçin o sınava o kadar anlam yükleniyor? Gizli beklentiler var, gizli sözleşmeler var. Hemen hemen bütün aileler çocuğumuzu sıkmıyoruz, ondan asla bir şey beklemiyoruz. Aslında onu yormuyoruz, çok da söylemiyoruz diyor ama çocuğun zihninde, ailenin davranışlarından kaptığı gizli beklentiler var. Başarılı olmam gerekiyor. Halletmem gerekiyor. Hayatımın sınavı bu. Bunu başaramazsam işe yaramayacağım. Ben iyi bir insan olmayacağım, başarılı olmayacağım. Geleceğim kötü geçecek gibi bir sürü olumsuz düşünceye kapılıp gerçekten de o sınav kaygısını orada oluşturuyor. Çünkü oradaki o sınav kaygısı hani çok hepsi böyle kullanmıyor ama orada koruyucu oluyor. Çünkü yapamadım. Niye yapamadım? Sınav kaygım vardı.
Bir nevi çıkış yolu. Tabii. Onlar için.
Ya çünkü vücudun bir yerden çıkış yapması lazım. Savunma yapması gerekiyor. Ve bunu sınav kaygısı şeklinde ortaya çıkartıyor. Bilinçli değil bu. Kesinlikle bunu bilerek yapmıyorlar. Zaten bilerek bir kaygı üretemezler. Ama böyle bir duygu da ortaya çıkıyor. Nasıl aşılabilir? Hani kimler aşabilir? Olumlu düşünceye sahip olan ve hani pozitif telkin. Düşünceleri mutlaka olumluya çevirmeleri gerekir. Yapamayacağım yerine yapacağım. Dünyanın sonu yerine dünyanın sonu değil. Evet başarılı olacağım. Ailem benden bunun beklentisi var. Ben bunu yerine getirmeye çalışacağım. Getireceğim diye değil, getirmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Yönetemediğim süreçler olabilir. Yönetemediğim sorular olabilir. Hakikaten şanssız da olabilirim. Zayıf olduğum konulardan çıkabilir. Hı hı. Bütün bu olumlu düşünceleri eğer kendisine telkin ederse ben başarılı olacağını düşünüyorum zaten. Fiziksel olarak gevşeme egzersizleri var. Bunları öneriyoruz. Bunları yapmasını istiyoruz. Spor önemli. Bütün psikolojik hastalıklarda zaten bedensel aktivite çok önemli. Hareketli bir hayata geçmelerini istiyoruz. Yüklediği anlamı en aza indirmesini istiyoruz. Evet, bazen gerçekten hayatımızın sınavını veriyoruz ama hiçbir sınav ölüm ve yaşam kadar değerli değil.
Evet.
O yüzden de çok büyük bir anlam yüklemeye, dünyanın sonunu düşünmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ben kendim devam ediyorum ama.
Tabii yok, ben gayet iyi girdik. O yüzden kesmek istemedim.
Evet, bölmeyeyim. Kendim konuşuyorum ama.
Çünkü çok bütüncül bir konu. Bunu
bir de çok yaygın. Hani evet. Benim çok sık karşılaştığım bir konu. Bize başvuran çocuklarda, öğrencilerde yakında bir sınav var. Bir ay sonra üniversite sınavları yapılacak. 9-10 ay boyunca bu çocuklar çalışıyor. Gerçekten de çalışıyor. Çünkü sistem zaten çalışmaya yetiyor çocukları. Bence herkes bunun farkında. Ama o sınavın sonunda işte başarılı olacağım mı, olmayacağım mı bir sürü karmaşık duygu ve düşünceyle karşı karşıya kaldığı için otomatik olarak kendisinde kaygıyı oluşturuyor zaten. Aileler ne yapabilir bu durumda? Gerçekten yanında olsun çocuklarının. O gizli beklentiler, gizli düşüncelerden de uzak durup, o gizli sözleşmelerden de uzak durup gerçekten de yanında olmaya çalışsın. Evet, önemli. Hani böyle bir sistem var. Biz bunu reddedemiyoruz. Hani bu sistem olmasaydı keşke falan demeye gerek yok. Şu an kullanılan sistem bu. Sınavda belirlenen bir mesleki hayatımız var. O zaman biz bunun için ne yapabiliriz? Okul başarısıyla aynı eşdeğerde gider. Çalıştığımız bilgileri orada güzel bir şekilde sunmamız gerekiyor. Şıkları işaretlememiz gerekiyor. Sınav sırasında eğer kaygımız başlamışsa, bir miktar böyle gerilmeye başlamışsak lütfen yapamadığınız soruları bırakın. Yapabildiğiniz sorulardan, konulardan devam etmeye başlayın. En kolay yapabildiğiniz, hakim olduğunuz dersteki soru kısımlarından başlayın. Ben zordan başlayayım, öbürlerini zaten hallederim gibi bir yanlışlık yapmayın. En kolay halledebildiğiniz, hakim olduğunuz dersleri eğer yaparsanız diğer sorulara daha çok zamanınız kalacak. Ve moraliniz de zaten bozulmamış olacak. Çünkü ilk 15 dakika önemli bizim için. İlk 15 dakikayı pozitif geçirirseniz diğer geri kalan süreyi hiç farkında olmadan bitirmiş olacaksınız. Ama ilk 15 dakikayı mutsuz geçirirseniz vücudunuz ve zihniniz sizi kaygıya doğru yönelteceği için olumsuzluğa gireceksiniz. Diyelim ki girdiniz, derin derin nefes almak lazım, sayfayı değiştirmek lazım, başka konuya geçmek gerekiyor. Kaygıyı vücudunuza siz koyduğunuz için bunu unutmayın. O duyguyu biz davet ediyoruz. O zaman o duyguyu gönderebiliriz. Çünkü koyma gücü bizde var, çıkartma gücü de bizde var. Bu önemli. Yani, oraya dikkat etmek gerekiyor.
İki durumda tamamıyla bizim elimizde olabilecek duygular.
Kesinlikle.
Kaygıyı yaratan
yani
da
şu an herkes denesin kendisi. Kaygılandırsın kendisini. Çok kolay kaygılandırmak.
Evet.
Kaygılandırdığı gibi gönderebilir. Hiçbir duygu sonsuz değil sonuçta. Bitecek. Mutlaka bitecek.
İşte en başta dediğime yine geliyoruz. Bu işi tanımlamak lazım. İyi bilmek lazım. Yani kendini biliyorsa bir insan bundan çıkış yolunda çok rahat bir şekilde bulabilir diyoruz. Yani bu çok rahat.
Bulabilir. Bulabilir. Baş edemeyeceğimiz bir duygu değil. Onu öncelikle bir öğrenelim. Yani kölesi olmaya gerek yok. Onu yönetmeye ihtiyacımız var. Baş edemeyeceğimiz bir duygu değil. Çok doğal bir duygu. Başarımızı güdüler. Bir miktar kaygı. Başarımızı güdüler. Performansımızı arttırır. Bizi hazırlar çünkü. Dışarıya karşı bizi hazırlar. Kendimize karşı bizi hazırlar. Onu yukarıda tutmamak önemli kaygıyı. Ki tutmayacaklarını da ben düşünüyorum. Olumsuz mesajlarla güne başlamamak lazım. Yani içinde olumsuzluğu içerecek hiçbir cümle kurmamak gerekiyor. Günlük hayatta da böyle. Daha pozitif yaklaşmak gerekiyor hayata. Daha atılgan, daha barışçıl yaklaşmak gerekiyor ki bizim kendi iç dünyamızdaki kaygıyı yönetebilelim. Yoksa hayat zaten zor, herkese zor. Ama onu yönetmek çok da zor değil. Halledebiliriz diye düşünüyorum.
Ya herkesin zaten kendine ait bir telaşesi, bir koşturmacası, hayatına ait zorlukları mevcut.
Ya şey bahsedebiliriz, yani normal kaygı performansı arttırıyor diyoruz ve aslında hani sınavın kendisi için bir değerlendirme sistemi olduğunu kabul eden kişi normal kaygıyı yaşar. Kaygı bozukluğu ise, yani sınavdaki kaygı bozukluğu ise tehdit olarak algılar. Tehditten çıkartmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Oradaki o tehdit kelimesini çıkartıp ben evet bilgilerimi sunma, ölçmek gibi kendimle ilgili bir değerlendirme, değişiklik yapmak için bir fırsat olarak algılamaya dönüştürmeliyim gibi pozitife çevirmeli. Tehdit algısını yok etmeli ortadan.
Bunu tehdit görebilmek için de insanın bazı şeyler yapması lazım. Mesela öğrenciler için özellikle derslerini zamanında çalışıp düzene sokmaları lazım kendilerini diye düşünüyorum. Çünkü tehdit haline gelmesi kendisine olan öfkesiyle birlikte kaygıyı da yaratıyor tahmin edersen.
Böyle yapmamız gerekenler var. Onları belirlememiz gerekiyor. Yani bizim bu süreci yönetebilmemiz için düzenli çalışmamız lazım. Zamanı iyi kullanmamız lazım. Bununla ilgili egzersiz yapmamız gerekiyor. Sınavdaki zaman yönetimi de çok önemli. Biz zaman yönetimi şöyle algılamalıyız. Hani inşallah başka bir zamanda onu konuşuruz. Önemli ve acil. Hani bu zaten kriz anlamına geliyor. Acil olmayan, yani aslında hani sınavda zor ama kendisi için çok acil değil. O yüzden kendisi için gerekli olan konulardan başlamalı. Duygusunu zorlaştıracak konuları bir kenara bırakmalı. Kendisi için önemli olan ve iyi gelen konulardan başlaması gerekiyor. Oradaki zaman yönetimi şu an 1,5 ay ya da 1 ay gibi süre var. Sık sık o denemeleri var onların. Onları çözebilirler. Zamanlarını gerçekten hani sınavdaymış gibi kontrol edebilirler. Bu bir egzersizdir aslında. zamanı ve oradaki dakika sistemini, saat sistemini iyi kullanmak için bu egzersizi yapabilirler. Her gün kendine günlük gerçekten bir sınava giriyormuş gibi hazırlamalılar ve asla dikkatlerini dağılmalarına izin vermemeliler. Diyelim ki dikkatleri dağıldı sınavda. Onu toplamak için kendilerine bir obje belirlesinler. Elindeki silgi, kalem, her ne kullanıyorsa ona baktığında, o nesneye baktığında, objeye baktığında dikkatin yerine geldiğini düşünsün. Bunu sınava gitmeden önce bu bir ay içinde çalışsın. Bir tane nesneyi kendine dikkatini toplamak için kullansın. Orada dağınıklık yaşadığındaki mutlaka yaşayabilir. Uzun süreli sınavlar bunlar. Biraz performansla ilgili olan sınavlar olduğu için o objeye baktığında dikkatini tekrar toplayacaktır. Ve bulunduğu yeri hatırlasın, unutmasın. Nerede olduğunu unutmasın sınavda. Dağılması için bu gerekli.
Evet, çok önemli bir bilgi aslında. Yani orada bir dönemin olması, ona hı-hı, bakıp mesela ben mouse'a bakıp evet ben programdayım,
evet,
demek gibi, evet, bir şey herhalde.
Mesaj veriyor size. Kendi seçtiğiniz nesne size mesaj veriyor aslında. Yani İşe de yarıyor.
O bir hatırlatma, hı-hı, kendi için. Hı-hı. Bulunduğu ortamın, bulunduğu durumun da hatırlatması aslında. Hı-hı. Sınavda olduğunu o insan o objeyi görünce hatırlar. Çok mantıklı, çok da güzel. Bence öğrencilerimiz bunu mutlaka denesinler. Hı hı. Ya kendilerine bir done belirleyip sınav esnasında dikkatlerinin dağıldığını anladıkları zaman ona bakıp sınavda olduklarını ve sınavın devam ettiklerini hatırlayacakları bir nesne, bir obje belirleyebilirler.
Şöyle düşünsünler, hani sınav toplu girilen ortamlar, herkesin kendisi gibi kaygılı olduğunu, kendine özel bir duygun olmadığını kabul etsin. Çünkü grupça yaşadığımız duygular daha kolay gelir bize. Ama herkes gibi bir süre sonra o kaygıdan kurtulacağını, normal sürece girdiğini de kabul etsin. Yine grupla yaşanan duygular bize kolaylaştırıcı olur. Yalnız değiller.
Yalnız değiller.
Aha, yalnız değiller.
Evet, sınavda kaygı konusunda Aysel Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir parça arası verelim dedik. Buyurun, hangi parçayı istemişsiniz Aysel Hanım? Programdan önce siz söylediniz.
Mustafa Ceceli, İrem Derici'den Kıymetlim.
Mustafa Ceceli, İrem Derici'den Kıymetlim isimli parçayı Kasım kardeşimiz bizlere ayarlayacak. Biz de hep beraber dinleyeceğiz ama bundan önce ben yine WhatsApp numaramı hatırlatmak istiyorum size. 531-210-6705 no'lu telefondan bizlere ulaşabilirler. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz kaygının tanımıyla başladık. Sınavla ilgili kaygıyla devam ediyoruz. Çok güzel mevzulardan konuştuk. Çok böyle aslında can alıcı şeyler bunlar. İstesek yani ne yapsak da biz bunu dikkatimizi toparlayabiliriz diyeceğimiz zamanda bile bir objenin belirlenmesi, ona bakıp dikkatinin toplaması öğrencinin çok güzel bir şey. Devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın efendim.
Seni benden alamazlar, fırtınada kalamazlar. Canım canım gülüm, en kıymetlim. Beni sensiz bulamazlar, kuşlar bile uğramazlar. Canım canım gülüm, en kıymetlim. Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar. Bakamam ki ne gerek var, niye var ki bu aynalar. Üstümdeki hırkada bak, hala saçının teli var. Akıllanır sanma beni, burada hala bir deli var. Akşamlar ve sabahlar benim için hep aynılar. bakamam ki ne gerek var? Niye var ki bu aynalar? Üstümdeki hırkada bak, hala saçının teli var. Akıllanır sanma beni, burada hala bir deli var.
Bu güzel parçayı dinledik. Devam ediyoruz değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri. Kaygıyla ilgili konuşuyoruz. Öğrencilerimiz, belki radyolarını yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz vardır. Özellikle bir ay sonra yapılacak olan sınav, biliyorsunuz. Büyük sınav demiyorum. Kaygılanmasın çünkü. Basit sınav diyorum ben ona. Herkesin yapabileceği sınav, herkesin başarabileceği sınav diye söyleyeyim. O sınav hakkında küçük küçük dönelerle psikolog Aysel İnci Hanımefendi ile konuşmalara devam ediyoruz. Aysel Hanım, başka öğrencilerin işte bahsettiğiniz bir an önce bir obje seçmeleri, dikkatlerinin dağıldığı zaman objeye bakıp hem sınavda olduklarını hatırlatmaları hem de aynı zamanda objenin dikkatini toplamasını sağlamasına gerektiğine dair bilgiler verdiniz. Hı-hı. Öğrencilerimize dair başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sınavdan önce veya sınav esnasında yapması gereken şeyler, sonrasında da çok önemli olan bir şey aslında. Bu sınava insanlar da, çocuklar sadece kendileri girmiyorlar. Bu süreç içerisinde ailelerin de büyük kaygıları ve büyük stresleri oluyor. Bu stresten dolayı çocukları çok etkiledikleri oluyor. Ailelerin ne yapmaları lazım? Çok önemli. Bunu konuşalım isterseniz.
Olur. Şimdi sınav öncesi, aslında zamanımız var da, önemlisi bir kan testlerini yaptırsın bu çocuklar. Aileleri önemsesin bunu ve kan testlerini yaptırsın. Ne çıkacak bunun sonucunda? Mesela B12'leri düşük olabiliyor. Demir eksikliği olabiliyor. Kan sayımlarında düşüklük olabiliyor. Bütün bunlar da aslında çocuğun dikkatinin dağılması için yeterli. Şimdi her belirti sınav kaygısı değil ya da her yaşadığımız stres sınav kaygısı değil. Fizyolojimiz de bunu etkilemiş olabilir. Bunun ortadan kalkması için o kan testlerinin yapılıp doktoruyla görüşülüp eğer gerekirse bir destek alınmasını öneriyorum. Bunu yapabilirler. Hı hı. Bu bir aylık süreçte, daha önce de söylemiştim, günlük her gün bir dersin özetlerini çalışıp bir hafta içinde bütün konuları, bütün derslerinin özetleri sayesinde tamamlamış olabilirler. Bu onlara güç verir. Hallettim gibi. Hı hı. Ve bu süreçte bütün dersleri aynı anda çalışmak yerine daha iyi olduklarını öncelikle bir başlasın. Onları bir halletsin, tekrar pekiştirsin. Daha sonra da kendisine puan getirebilecek, kendisine katkıda bulunacak konuları öğrenmeye çalışsın. Ama bütününü değil. Buradan biraz seçmeler yapması gerekiyor. Çünkü bütüne daldığı an başarısızlık duygusu gelecek. Yetiştiremiyorum, karıştırdım, zaman yetmeyecek, halledemiyorum, keşke önce yapsaydım deyip, dedik ya, düşünceler bizi güdülüyor. Orada kendisini olumsuz duyguya koyacağı için kaygısını arttırmasına sebep olacak. Bunu istemiyoruz. Kendisine puan getirecek olan konuları çalışmasını istiyoruz. Seçmesini istiyoruz orada. Bunu yapabilirler. Tıpkı sınavlarda ilk önce başarılı olduğu dersleri yapmaya başlamaları gibi. Çünkü zaman kazanacaklar o zaman. Bunu yapabilirler. Hmm. Ailelerle ilgili geçebiliriz istersen.
İsterseniz tabii. Hı-hı. Başka tabii, yani tabii. Öğrencilerle ilgili söyleyeceğiniz birçok şeyi söylediniz. Dikkat etmesi gereken. Aile büyük bir önem taşır mı sınav öncesi? Onu söyleyeyim.
Taşır. Aile hayatın her yerinde önem taşır. Sınav öncesi de yine önemini ortaya koyuyor aile. Evet. Çünkü çocuklardan beklentilerimiz yüksek. Bizler de birer aileyiz. Genelde aileler şu şekilde bakıyor çocuklarına. Kendilerinin uzantısı gibi şey düşünüyor. Ya ben ve benim çocuklarım başarılı olur. Başarılı olacaktır. Başarısız olmayacak. Şimdi bu duygu hakim. Ya hepimiz istiyoruz çocuklarımız için en iyi şeyleri, en iyi duyguları, en iyi işleri, en iyi okulları. Hepimiz istiyoruz. Bir de yapabildiklerimiz var. Bu istediklerimiz işte bize mi ait yoksa çocuklarımızın olmasını istediğimiz mi? Hani onların duyguları neler, orada muhtemelen orayı biraz atlıyoruz gibi. Atladığımız için de yüksek beklentiye giriyoruz. Genelde aileler biz konuşmuyoruz, etmiyoruz ya da sıkmıyoruz diyor ama şunu yapmak bile bir baskı.
Yani subliminal mesaj veriyor aslında.
Veriyoruz. Evet. Veriyor. Tabii sınava hazırlanıyor bizim çocuğumuz bugün. Yani bu yıl misafir kabul etmiyor mesela.
Yok, şu olarak da mesela aile işte oğlunun doktor olmasını istiyorsa alttan alta işte tıp okusan iyi olur veya işte şu tıp çok iyidir veya işte mühendislik şu dalı çok iyi, şunu okursan böyle olur, bak şu kardeşin, şu abin, şu ablan da orada okudu, şimdi durumu bu gibi.
Tabii kıyaslamalar çok yapıyoruz. Evet. Hani örnek göstereceğiz diye bayağı bir kıyaslamalar yapıyoruz ve ister istemez zaten bir hedef belirlemiş oluyoruz çocuğumuz için. Tabii hiç yapmayacağız anlamına gelmiyor. Onu yönlendirebiliriz, destek olabiliriz, yardımcı olabiliriz ama bunu abartmamamız gerekiyor. Örneğin bütün sosyal hayatımızı eğer çocuğa göre planlarsak, evimize gelecek misafiri ya da bizim hafta sonu dışarı çıkmalarımızı çocuğumuzun sınav tarihlerine göre planlarsak, çocuk da şunu isteyecek: bu sınav çok önemli. Herkes de hepimiz beraber hazırlanıyoruz. Mesela anne babalar şöyle diyor: nasılsınız, iyi misiniz sorusu karşısında, ya da ya işte sınavımız var, hazırlanıyoruz. Aslında sınav çocuğun sınavı ama aile komple o sınavı kabul etmiş durumda, sahiplenmiş durumda. Tabii büyük bir gruptan sahiplenilen sınavda önemi çok büyük oluyor. Doğal olarak gelir kaygı.
Evet. Bir dinleyicimiz söyleyeceğim, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Sınavları çok abartmayalım tamam ama bizim ülkemizde çocukların eğitimi haricinde yapacağımız pek önemli bir şey yok gibi. Çok teşekkürler faydalı programdan dolayı diye bize teşekkür etmiş. Ne
biz
dersiniz?
De teşekkür ediyoruz. Yani doğru, içinde bulunduğumuz sistem, içinde bulunduğumuz ülkenin koşulları sınavı önemsiyor. Haklısınız. Bu sınavı çok anlam yükleyerek de başarısızlığa gidebiliriz. Hiç anlam yüklemeyerek de başarısızlığa gideriz. İstediğimiz şey şu: evet önemseyelim ama olduğu kadar. Şimdi çok önemsersek, çok kaygılanırsak başarısızlık getirecek. Ters U şeklinde düşünelim. Kaygımızı başta başarımızı arttırdığı gibi düşünebiliriz ki arttırıyor. Yukarı çıkarttığımızı düşünün kaygıyı, başarıyı düşürmeye başlayacak. Sınavlar önemli ama benden önemli değil. Benden önemli olmazsa eğer ben ona hakim olabilirim, ona sahip çıkabilirim. O zaman da başarabilirim. Önüne geçirmemek gerekiyor çocuğun.
Bir dinleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Yani çocuklarımıza hiç mi müdahale etmeyelim bu konuda diye bir soru sormuş.
Müdahale edin. Sonuçta çocuklar zaman yönetimi çok başaramayabiliyorlar. Onların o ders çalışma programlarını çok motomot değil ama bir miktar onları motive etmek için o programlarını düzenlemekte eğer istiyorsa yardım edin. İstemiyorsa biraz üstü kapalı yardım edebilirsiniz ama sizin programınız olmasın, çocuğun programı olsun. Yönlendirebilirsiniz. Bazı çocuklar hakikaten yardıma ihtiyacı oluyor. Genelde bunu okulda hocalarımız yapıyor. Çok güzel danışmanlık hizmetleri var. Çok güzel ilgileniyorlar çocuklarla. Evde de evet bir miktar onun ortamını sağlayabilirsiniz. Bunu abartmamak gerekiyor sadece. Yoksa elinizi çekin demiyoruz. Bu doğru değil. İlgisiz aile olmanızı da istemiyoruz. Çünkü çocuğunuzun önemsediği konuları siz de bir miktar önemseyin ki o da değerli olduğunu hissetsin.
Evet, bu da çok önemli.
Hı hı.
Yani bunu farkındalıkla birlikte çok fazla çocuğu serbest bırakmamakla ve aynı çok sıkmamakla orta yolunu bulmak lazım. Ama şu da önemli midir? Yani çocuğun psikolojisini de iyi bilmeleri lazım herhalde ailenin ki yani çok sıkılmaktan hoşlanmıyorsa bir çocuk, o çocuğa çok sıkı bir takipte bulunmak onu sıkacaktır ve bazı şeylerden uzaklaştıracaktır belki de.
Şey işe yaramıyor. Evet. Hani şunu söylemek istiyorum yeri gelmişken. İşte 7 ile 7.30 arası matematik. 7.30 8 arası Türkçe. 8.30 9 arası işte fen bilgisi. Bu şekilde yapılan bir ders programı işe yaramıyor. Biraz daha serbest bırakılmalı. Biraz daha günlük programın çocuğun kendisinin de uygulamasını istememiz gerekiyor. Çünkü o direkt saat ve dakika bildirdiğimizde onun dışına çıkma ihtiyacı hissediyor çocuklar. Oysa ki hani 7 ile 11 arası derslerimi çalışacağım, 7 ile 11 arası testlerimi çözeceğim, 7 ile 11 arası tekrarlarımı yapacağım gibi kullanırsa daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. çok böyle dakika, saat kavramı koymamalılar. Çünkü zaten zamanları sınırlı. Okuldan geldiği saatler, yemek yemesi, bir miktar dinlenmesi, bir miktar sosyalleşmeye ihtiyaç hissetmesi, geri kalan zamanda ders çalışması, bütün bunları zaten ayarlamaya başlıyor sistem kendiliğinden. Onlar da biraz yönlendirici olabiliriz. Biraz evin ortamını ona göre ayarlayabiliriz. Ama motamot uymuyor diye başarısız olacak anlamı çıkmaz.
Peki biraz önce bahsettiniz ya. Hı-hı. Ya ben misafir kabul etmiyorum çünkü çocuğum ders çalışıyor demek doğru bir söylem midir peki?
Değil. Değil. Çünkü hayatı durduruyorsunuz. Sınavı hayatın önüne koyuyorsunuz. İster istemez kaygı gelecek. Yüklediğiniz anlam çok büyük. Çünkü... Her şey bir yana, sınav bir yana. Erteliyorsunuz o zaman.
Onun yerine ne yapmak lazım?
Onun yerine yani sosyalleşmeyi de çok abartmamak gerekiyor. Onun yerine daha kısmi zamanlı. Evet, misafirimiz de olmalı ama her gün değil. Dışarıda çıkmalıyız ama her hafta sonu değil. Hani bir miktar o çocuğun yorgunluktan uzaklaşmasını ya da dikkatin dağılmasını önleyecek şekilde davranmamız gerekiyor. Hepsine ihtiyaç var. Ama abartmamamız gerekiyor. Her gün misafir kabul edilen bir evde tabii ki çocuk ders çalışamayacaktır. Ama hiç misafir kabul edilmeyen ya da dışarıya çıkılmayan bir evde de aşırı stres olacaktır. Çünkü geriye dönüş yok.
Nihayetinde bir stres atacağı bir ortam olması,
olması gerekiyor. Referans alacağı duyguların olması gerekiyor. Biraz kendisi anlatabileceği ortamların olması gerekiyor.
Bunu yine biz aileler kontrolünde mi yapmamız lazım? Yani çocuğun dışarı çıkması olur ya, işte sen bir saatlik dışarı çık ondan sonra geri gel gibi mi? Yoksa onların bunu, ailelerin çocuğa bırakıp bunun kontrolünü, otokontrolünü yapabilecek bilinci mi vermek lazım sizce?
Şimdi ikisini de kullanıyor genelde aileler. Bir çok izin verici oluyor ya da hiç izin vermeyici oluyor. Şöyle, çocuklarını zaten iyi gözlemliyorlar. İyi tanıyorlar çocuklarını. Zaten çocuklarına yapmış oldukları müdahaleleri de bu şekilde açıklıyor. Ben çocuğumu tanıyorum. Sizin dediğiniz gibi değil. Ya da benim çocuğum başkasınınki değil. O yüzden ben müdahale ediyorum diye tanımlıyor. O zaman iyi tanıyor ise gerçekten çocuğun ihtiyacına göre hareket etmek lazım. Kendi ihtiyacımıza göre değil. Zaman yönetimi önemli çocuklar ders çalışırken. Günün zaten 5-6 saati onlara kalıyorsa okul sonrası. Bunun yarısından çoğunu sosyalleşmek için harcarsa başarılı olamayacaktır, yetmeyecektir zaman. Ama bunun tamamını da ders çalışmak için kullanırsa diğer rollerinde aksaklık olacak. Mutsuzluk gelecek, dikkat dağınıklığı gelecek, sınav kaygısı gelecek. Belki bilgisizlikten kaybedeceği kadar soru kaybedecek bunlardan dolayı. Dengeli kullanmak gerekiyor. Öncelikleri evet sınav. Yaşamdaki her şeyi durdurmadan ama biraz azaltarak sınava önem verebilirler. Daha doğrusu sınav için çalışacağı konulara önem verebilirler.
Bir soru soran dinleyicimiz yine bize mesaj vermiş. Çok net açıkladınız. Teşekkürler demiş. Önem vermede sıralama yapmalıyız şeklinde anladım. Yani bu biraz önce sınavda çok abartmayalım tamam ama bizim ülkemizde çocukların eğitim haricinde yapacağımız pek önemli bir şey yok gibi sorusuna çok net açıkladınız. Çok teşekkürler. Önem vermede sıralama yapmalıyız şeklinde anladım. Doğru mudur diye.
Doğru. Evet.
Emeğinize sağlık demiş. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Biz o zaman şöyle sizin toparlayabileceğiniz şeklinde son sözü size bırakayım. Ardından da zaten 4 dakikalık bir zamanımız kaldı. Programımızı sonlandıracağız. Nasıl geçti yine bilmedik program. Evet.
Öğrenci olmak rollerimizden bir tanesi. Anne baba olmak da rollerimizden bir tanesi. Bizim hayatta üstlendiğimiz bir sürü rol var. Öğrencilik için yapacağımız şey şu: planlı ders çalışmak, zaman kullanımını iyi yapmak gerekiyor, düzenli olmak gerekiyor. Düzenli olan kişi, sıralamayı kaçırmayan kişi karışıklığa uğramayacaktır diye düşünüyorum. Bir ayımız var, bu bir ayda da birçok konu toparlanabilir. Sınavımıza güzel güzel gidilip sınavımız yapıldıktan sonra da oradan mutlu bir şekilde ayrılabiliriz diye düşünüyorum. Bunu başaracaklarını ben düşünüyorum. Günlük olarak yapmasını istediğim, hani burada bir mental antrenman sistemimiz var bizim. Her gece uyumadan önce başaracağım, başarılı olacağım. Kendini sınavda hayal etsinler. Sınavdaki soruları çözerken hayal etsinler uyumadan önce. Onlarla ilgili yorumlarda bulunsunlar. Aslında bir yerde hani hayallerle, o tasvir etme yöntemiyle kendi sınav kaygılarını da gidermelerini sağlıyoruz bu yolla. bunu bugünden itibaren lütfen her akşam uyumadan önce bir 5 dakika bunu hayalleyip öyle uyusunlar. Bununla başaracaklarını düşünüyorum.
Biz de tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Kaygılarını en güzel şekilde yönetme yeteneği versin Allah onlara.
İnşallah.
Çünkü hepsinin elinde olan bir şey. Ne dedik? Öyle. Kaygı yönetilebilecek bir şey. Onların elinde olan bir şey.
Hı hı.
Hepsine çok başarılar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Sağlıcakla programında bu hafta Aysel İnce Hanım Efendi'yi konuk ettik ve sınavda kaygı ve kaygı konusunda konuştuk. Teşekkür ediyoruz sizlere de.
Ben teşekkür ederim. Sağ
Haftaya
olun.
Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
Türkçenin sesi.
Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.